Ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 11 Azer 1402, Hicri Gamer'e 18 Cemadülevver 1445 ve Miladi Takvimli 2 Aralık 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Dünya Tarihi, İran'a Gezelim, Aksa Tufanı'nın Boyutu ve Mesajları, Ben Filistinli Çocuğum ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi, arkadaşım Mihsan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarında onlarca Filistinli şehit oldu. Gazze'de şehit gazeteci sayısı 72'yi yükseldi. Gazze'de 10.150 çocuk ve kadın şehit oldu. Hizbullah, İsrail'in iki asker üssünü hedef aldı. Amerika Siyonist rejime 100 havan bombası sağladı. Ve Erdoğan, Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin bu şerite yönelik saldırılarında Cuma sabahından bu yana 178 kişinin şehit olduğunu, 589 kişinin de yaralandığını duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, haber kaynakları Tel el-Hava, Tel Nasr, sahil kampının kuzeyinde ve Gazze şehrinin Rizva mahallesinde Filistin direniş güçleriyle Siyonist ordu arasında yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi. Yaklaşık 50 gün sonra Siyonist rejim ve Hamas, Katar'ın arabuluculuğuyla geçen Cuma gününden itibaren başlayan ve iki kez iki gün ve bir gün uzatılan 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın ana konusunu mahkumların değişimi ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi oluşturuyordu. 7 gün sonra ateşkesin sona ermesiyle birlikte işgalci Kudüs rejimi Gazze şeridine yeniden saldırılara başladı.
Siyonist rejim dün Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda Anadolu Haber Ajansı muhabiri Muntazar El-Safav şehit oldu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Anadolu Haber Ajansı'nın fotoğrafçısı Muntazer Mustafa Es-Savaf'ın Siyonist ordusunun Gazze şehrine saldırısında şehit olması ardından savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de şehit gazeteci sayısı 72 kişiye yükseldi. Dün ayrıca El-Aksa kanalı kameramanı ve muhabiri Abdullah Derviş Siyonist rejimin Gazze şehrindeki saldırısı sırasında şehit düştü.
Hükümetin Gazze'deki enformasyon ofisi, Siyonist rejimin saldırıları sonucu Gazze şeridinde 10.150 çocuk ve kadının şehit edildiğini duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Hamas hükümetinin Gazze'deki enformasyon ofisi, Siyonist rejimin bombardımanının Gazze şeridindeki ev ve yerleşim birimlerinin %60'ını yok ettiğine dikkat çekerek Gazze'ye gelen yardımlar bu bölge halkının ihtiyacının %1'inden azını karşılamıyor vurgusunda bulundu. Gazze'deki hükümetin enformasyon ofisi ayrıca işgalci ordunun saldırılar nedeniyle Gazze'de 6.150 çocuk ve 4.000 kadının şehit edildiğini duyurdu. Gazze'deki hükümet enformasyon ofisi kayıp sayısının 6.500'ün üzerine çıktığını belirterek binlerce şehidin cenazelerinin halen enkaz altında olduğunu ve bunları kaldıramadıklarını ifade etti. Gazze'deki hükümetin enformasyon ofisi bu savaşın tüm sorumluluğunun işgalci rejime ve başta Washington olmak üzere uluslararası topluma ait olduğunu vurguladı.
Gazze halkına desteğini sürdüren Lübnan Hizbullah hareketi bir kez daha İsrail askeri mevzilerine saldırdı. Bu saldırıda iki karargah hedef alındı. El Milad'ın haberine göre Lübnan Hizbullah hareketi Cuma günü yaptığı açıklamada Gazze şeridi halkına destek sağlamak amacıyla Cuma akşamı uygun silahlarla Ramim asker üssüne hedef aldığını duyurdu. Gazze şeridindeki geçici ateşkes 6 gün sonra ve Siyonistler ile Hamas direniş hareketi arasında bir dizi esir takası ardından Tel Aviv'in muhalefeti ve ateşkesinin uzatılmasında gecikmesinin ardından dün sabah sona erdi. Siyonist rejimin Gazze'yi işgal etmesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah da Siyonist mevzilere yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Hizbullah şu vurguda bulundu. Dün akşam İsrail askerlerinin bulunduğu Ramiye askeri karargahı çevresindeki konumları hedef alan saldırıda çok sayıda İsrail'e de yaralandı. Siyonist saldırının başlamasının 56. gününde Siyonist rejim bir haftalık ateşkesin ardından Gazze şeridine yönelik saldırılarına yeniden başladı.
Siyonist rejim Amerika'nın sağladığı bombaları Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebeliye kampına düzenlediği saldırıda kullandı ve 100 kişiyi öldürdü. Muhabirimizin bildirdiğine göre Wall Street Journal Amerikalı yetkililerden naklen bu ülke İsrail ordusuna her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında 100 adet BLU-109 mayın tarama gemisi sağladığını bildirdi. BLU-109 bombası maksimum yere zarar verecek şekilde tasarlandı ve beton sığınakları delebilecek 1000 kiloluk bir başlığı taşıyor. Siyonist rejim bu tür bombaları Hamas'ın geniş tünel ağına ve yeraltı tesislerine sızmak için kullanabilir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında Exposti Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. NTV'nin haberine göre Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyeceğini belirten Erdoğan şunları dile getirdi. İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bin aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi hiçbir şekilde gayri meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Şiarımızı burada tekrar vurgulamak istiyoruz.
Tahran Cuma Namazı Hatibi hutbelerinde direniş anının Gazze Savaşı'nda Filistin halkının yanında koordineli varlığı dünyayı şaşırttığını ifade etti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetlislam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi şunları kaydetti. Gazze Savaşı'nda Filistin halkının yanı sıra kahraman Yemenlilerden Lübnan Hizbullah'ına, Irak'taki Haçlı Şabi'den İran ve Suriye direnişine kadar direniş ağının koordineli varlığına ve direniş ekseninin arkasında dağ gibi durup herkesi hayrete düşürdüğüne tanık olduk. Hüccetlislam Hacı Ali Ekberi sözlerine şunlar da ekledi. Gazze'de son dönemde yaşanan gelişmelerde Amerikalıların ve Siyonistlerin aşırı utanmazlığı ve ahlaksızlığının yanı sıra Siyonist rejimle bağlarını kesmeyi reddeden bazı Müslüman ülke yetkililerinin gayretsizliği de ortaya çıktı.
İran ve Umman Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Cuma akşamı Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeler hakkında istişarede bulunarak şunları söyledi. Siyonist rejimin Gazze halkına karşı savaş cinayetlerini yeniden başlatması bu sahte rejimin uluslararası çağrılara ve dünya kamuoyuna karşı kayıtsızlığını gösteriyor. Abdullahyan sözlerinin devamında bu cinayetlerin durdurması için tüm İslam ülkelerinin çabalarını artırmaları gerekmektedir vurgusunda bulundu. Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi de savaşın yeniden alevlenmesini ve bölgedeki gelişmesini üzüntü verici olarak nitelendirdi. Taraflar kalıcı bir ateşkesin ve insani yardımların yaygınlaştırmasının gerekliliğini ve uluslararası toplumun bu amaçla etkin eylemlerinin gerekliliğine vurgu yaptılar.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 3 ülke Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Fettah 2 füzesine ilişkin açıklamasında yer alan hükümlerin yanıltıcı, hukuki dayanaktan yoksun ve belirli siyasi amaç ve sahiplere sahip olduğunu değerlendirdi. Fettah 2 hipersonik füzesi 19 Kasım'da Başkomutanın Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin başarılarının sergilendiği fuara yaptığı ziyaret sırasında tanıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere dünyada yalnızca 4 ülke bu tür hipersonik silahların teknolojisine sahiptir. Bu nedenle 3 Avrupa ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere Fettah 2 füzesine ilişkin bir açıklama yaparak bunun tanıtılmasını kınayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin füze programını durdurma yönündeki uluslararası taleplere rağmen ve yıllarca Birleşmiş Milletler kısıtlamalarını göz ardı ettikten sonra füze programını geliştirmeye devam ettiği iddiasında bulundu. Bu bağlamda Nasir Kenani dün bu üç ülkenin Fettah 2 füzesine ilişkin açıklamasında yer alan hükümlere yanıt olarak bu açıklamayı yanıltıcı, herhangi hukuki dayanaktan yoksun ve belirli siyasi amaç ve sahiplere sahip olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Güvenlik Konseyi düzeyindeki tüm füze kısıtlamalarının sona erdiğine değinen Kenani, bu açıklamalardaki iddiaların kabul edilemez olduğunu ve her biri hukuki dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirdi. Kenani sözlerinin sonunda 3 Avrupa ülkesine İran Avrupa etkileşimlerine yardımcı olmayan iddialarda bulunmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın yıllık toplantısı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın katılımıyla Salı günü Moskova'da yapılacak açıklamasında bulundu. Kazım Celali, İran'a verdiği demecinde şunları söyledi. Bu toplantı kıyı ülkelerinin 5 Dışişleri Bakanı'nın yıllık programı çerçevesinde olup bu su alanına ilişkin en önemli konuların tartışıldığı bir toplantıdır. Celali sözlerinin devamında şu hatırlatmada bulundu. Moskova toplantısında Hazar bölgesinin güvenliği, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi, deniz taşımacılığı, ticaret, enerji, çevre ve bunlara bağlı hukuki konular gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirmesi alanları incelenecek. İran'ın Rusya Büyükelçisi ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları da Hazar'a kıyısı olan ülkelerin liderlerinin Moskova'da yapacakları toplantının talimatı hakkında istişarelerini sürdürüyorlar. Emir Abdullahyan'ın Hazar zirvesine katılımın yanı sıra Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları'yla ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
İran'ın Hatem el-Enbiya Ortak Hava Savunma Üssü Komutanı, İran'ın radar ve füze sistemlerinin dünyadaki mevcut teknolojilere göre tasarlanıp devreye alındığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Kuzeybatı Hava Savunma Bölgesi'ni ziyaret eden Tuğgeneral Kadir Rahimzade, bu savunma bölgesinin radar sahasının farklı yerlerini ziyaret ederek hava savunmasının düşman tehditlerini etkisiz hale getirmek için etkili adımlar attığını belirterek şunlar söyledi. İran ve bölge semalarının güvenliğinin sağlanması için komşularımızla işbirliğiyle bölge semalarının güvenliğini sağlamaya hazırız. İran'ın Hatemul Enbiya Ortak Hava Savunma Üssü'nün komutanı şunları ekledi. İran'ın radar ve füze sistemleri dünyadaki mevcut teknolojilere göre tasarlanıp devreye alınmıştır.
İran Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Araştırma Enstitüsü Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim ve teknoloji aktif olarak geliştirdiğini söyledi. Seyit Emir Hüseyin Ferki, Rus genç bilim adamlarının 3. Uluslararası Konferansı'nda şunları kaydetti. İran ve Rusya yönelik uluslararası yaptırımlar bu tür kısıtlamalarla mücadelede Moskova ile Tahran arasındaki işbirliğini güçlendirme fırsatı sağladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı ayrıca şunları kaydetti. İran'ın yaptırımlarla baş etme deneyimi bilim ve teknolojiyi güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığımızı gösterdi. Öyle ki İran, ileri ülkeler arasına girebilmek için bilim ve teknolojiyi aktif olarak geliştiriyor. Rusya Ulusal Araştırma Merkezi Karshatov Enstitüsü Başkanı da bu konferansta şunları söyledi. Amerikan yaptırımlarını aşan İran halkı derin saygıyı hak ediyor. İran 40 yılı aşkın süredir Amerika'nın en ağır yaptırımları altında ama bu ülke genç ve aktif nüfusuyla yaptırımların üstesinden gelmeyi başardı.
İslami İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehrami yaptığı açıklamada İran donanması İran'ın deniz güvenliğini sağlamak için hazır olduğunu ve dünyanın herhangi bir deniz bölgesinde bulunma ve faaliyet gösterme yeteneğine sahiptir ifadelerini kullandı.
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu maddeyi imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 8 ilde düzenlenen Narko Güç 38 operasyonunda 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ve son haberimiz Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pencekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye basınında çıkan haberlere göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Pencekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Azer 1402, Hicri Kameri 18 Cemadülevvel 1445 ve Miladi 2 Aralık 2023 Cumartesi. Müzik. 102 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 11 Azer 1300 yılında İranlı mücadeleci Mücahit Din Alimi Mirza Küçek Han Cengeli, İran'ın dönem diktatörü Rıza Han tarafından şehit edildi. Küçek Han gençken dini okullarda eğitim gördü ve bu alanda zirveye ulaştı. O ardından özgürlükçü gruplara katıldı ve başlattığı mücadele sürecini sürdürmek için Tahran kentine gitti. Mirza Küçek Han 1. Dünya Savaşı sırasında İran'ın ödönemdeki olumsuz şartları ve İran topraklarının yabancıların işgali altında olduğunu dikkate alırken İslam Birliği düşüncesine katılarak askeri teşkilat oluşturmakla istibdat düzeni ve sömürgecilere karşı mücadele sürecini başlattı. 1919 yılında İngiltere İran arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca İngilizlerin İran'daki nüfuzunun daha da artırılması planlandı. Ancak bu anlaşmanın kurulması başta Mirza Küçek Han'ın liderliğini yaptığı Orman Hareketi ve yabancı unsurların İran'daki müdahalelerine karşı olan hareketlerinin kurulması zeminini oluşturdu. Gerçek Küçek Han İlk başlarda göz alıcı zaferlerin altına imza attı ancak daha sonraları devlet güçleriyle girdiği çatışmaların ardından eski Sovyetler Birliği ve İngilizlerin komploları ve hareket üyeleri arasındaki tefrikalar sonucu Küçek Han güçleri dağıldılar. Bu konu birkaç özgürlükçünün yakalanması ve şehit düşmelerine neden oldu. Mirza Küçekhan İran'ın kuzeyindeki ormanlarda aşırı soğuk hava yüzünden gücünü kaybetmişti ve Rıza Han'ın piyonları onu sonunda yakaladılar ve kafasını bedeninden ayırarak onu orman kıyamının sona erdiğini gösterecek şekilde Rıza Han'a gönderdiler. ...82 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Cemadil Evvel 1363'te Müslüman alim ve müellif Allame Seyyid Muhammed Mevlana vefat etti. Tebriz alimlerinden olan Hac Seyyid Muhammed Mevlana edebiyat ve başlangıç derslerini Tebriz'de öğrendi ve ardından Irak'a gitti. Necef'te Şeyhül Şeriye İsvani ve Fazıl Şerebiyani gibi alimlerden dersler öğrendi ve içtihat derecesine ulaştı. ...995 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Cemadil Evvel 450'de Hicri Kameri 5. yüzyılın Şii alimlerinden Ebul Abbas Ahmet bin Ali Necaşi vefat etti. ...219 yıl önce bugün 2 Aralık 1804'te Napolyon Bonaparte, Paris kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde Fransa İmparatoru olarak taç giydi. 69 yıl önce bugün 2 Aralık 1954'te Laos bağımsızlığını elde etti. Bu ülke topraklarının bağımsızlığı 1954'te dünyanın süper güçleri ve bölge ülkelerinin katıldığı Cenevre Konferansı'nda onaylandı. 2 Aralık Dünya Kölecilikle Mücadele Günü'dür. Bugün her yıl dünyada köleliğin kaldırıldığı gün olarak kutlanıyor. Eski sömürgecilik veya kölelik sistemi gibi daha önceki kölelik kavramları düzenlenmiş olsa da modern sömürgecilik gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Yeni dönemde işçi ve işveren ilişkileri, çok uluslu şirketlerin varlığı, kuzey ve güney ülkelerinin varlığı, güney ülkelerinin kuzey ülkelerine pazar olması ve benzeri hepsi yeni sistemde kölelik denilen bir sorundan bahsediyor.
İspanya, Altın Rüyalar kentine ulaşmak için denizlere açılan ikinci ülkeydi ve sonunda da Rüyalar kentine ulaştı. İspanyollar El Dorado'yu İnkalar diyarında buldular. Onlar o topraklardaki tüm altınları ele geçirmek için küçükten büyüğe kadar tüm İnkaları öldürecek kadar açgözlü ve tamahkardılar. Ve hayatta kalanları da altın madenlerde köle olarak çalıştırdılar. Birçok kez yerliler altın madenlerdeki zor şartlar nedeniyle intihar ettikleri oluyordu ve bazen de bir ailenin kölelik acıları ve zorluklardan kurtulmak için topluca intihar ettikleri görülüyordu. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlar. Ben Mehtap Mahir, Dünya Tarihi adlı podcast'in 6. bölümüyle sizlerleyim. İnsanın sonsuz açgözlülüğü ve üstünlük sağlamasının geniş tarihi ve anıları. İnkaların kralı ölümden kurtulmak için bir odayı tavanına kadar altınla doldurdu ve İspanyollara verdi. Fakat onlar krala sadece ölümünden önce Hristiyan olması için izin verdiler. Maktul kralın altınları İspanya yolunda ilerlerken İngiliz korsanlarının padişahı olan Fransız Derik, İspanyolların altın balığını denizlerin kalbinden çaldı ve Kraliçe Elizabeth'e takdim etti. O tarihe kadar Amerika kıtasına varmak için diğer rakiplerinden geri kalan ve yoğun şekilde geri kalmışlık kompleksine kapılan İngilizler bundan çok sevindiler ve daha fazla toprağa sahip olmak için Amerika'nın yolunu tuttular. Kraliçe Elizabeth, Drake'i sarayına davet etti ve ona Magellan gibi dünyanın çevresini dolaşması gerektiğini söyledi. Ancak sarayda başka konuklar da vardı. İçlerinden biri İngiliz Dışişleri Bakanı'ydı. Bakan Drake'i bir odaya aldı ve ona dünyanın etrafını dolaşmasının Londra'nın dört bir yanına dağılmış İspanyol casuslarını yanıltmak için söylenen bir yalan olduğunu söyledi. Drake'in asıl görevi Magellan Boğazı'nı geçmek ve Güney Amerika kıyısı boyunca kuzeye doğru yelken açmaktı. Drake savaş ilan etmeden İspanyol gemilerine saldırması ve konumlarını zayıflatması gerekirdi. Böylece İngilizler dünyanın bu bölgesinde kafa rahatlığı ile kendileri için koloniler kurabilecekti. İngilizler ilk ayak bastığı yer Kaliforniya oldu. Kaliforniya'dan sonra bazı bölgeleri ele geçirip Virginia adını verdiler. Virginia kelimesi evlenmemiş bakire kız anlamındadır ve Kraliçe Elizabeth evli olmadığı için bu bölgelere onun onuruna Virginia adı verildi. Kraliçe Elizabeth'in yerine tahta oturan ise 1. James idi ve onun döneminde edinilen bölgelere Jamestown adı verildi. İngilizler Hollandalıları topraklarından çıkarmayı başardılar. Bu bölgelerden biri de İngilizlerin New York adını verdiği New Amsterdam idi. Bu ismin nedeni İngiltere Kralı'nın bu şehri kardeşi York Dükü'ne vermesiydi. Böylece bu bölgeye Yeni York anlamında olan New York denildi. Amerika'nın doğusundaki geniş bölgeleri İngiltere Kralı'nın eşi Mary'den dolayı Maryland adı verildi. Amerika kıtasının farklı yerlerinde İngilizlerin varlığı her geçen gün artarken, hükümet de farklı grupların bu bölgelere göç etmesini ve Amerika'da İngiliz kolonileri kurmasını teşvik ediyordu. O yıllarda İngiltere'de tuhaf bir mezhep şekillendi. Quaker'lar, İngilizce Quaker olarak bilinen bu mezhebe inananlar, tanrısal ışığın büyüklüğü ve parlaklığından tamamen büyülenmiş bir şekilde heyecanlı ve titreyerek konuştuklarından, karşıtları onlara alay mahiyetinde İngilizce to quake yani titreme anlamına gelen bu ismi takmışlardı. Onlar hiçbir savaşa katılma hakları yoktu ve papazlara ondalık yani vergi ödemiyorlardı. İsimleri mezar taşlarına yazılmaz ve başkalarından farklı giyiniyorlardı. Tabii ki İngiltere Kilisesi'nin bu grubun inançları ve özellikle ondalık vergi ödememelerinden ne kadar öfkeli olduğunu söylemeye gerek yok. O kadar ki onları şeytan düşüncelerin misyonerleri olduğunu söylüyor ve sesleri hiçbir Hristiyanın duyamayacağı bir yere gitmelerini arzu ediyordu. İşte en sonunda İngiltere Kilisesi'nin arzusu gerçekleşti. Quaker'ların lideri ise William Penn adında biriydi. Penn'in babası İngiltere kralını hükümete geri getiren bir amiraldı. Ve kral da buna karşılık ona 16 bin lira mükafat vaat etmişti. Amiral ölmüş ve kral da ona olan borcunu ödememişti. Şimdi amiralın oğlu krala yeni bir öneriyle gelmişti. İngiltere sarayı 16 bin lira yerine Amerika'da tüm Quaker'ların yaşayabileceği geniş bir arazi verebilirdi. Kral ve kilise ise büyük bir sevinçle bu öneriyi karşıladılar. Böylece Penn, Amerika'da büyük bir yerleşim yeri devraldı ve ilk kez bu bölgeye ayak basınca oranın çok zengin, bayındır ve bol sulu bir bölge olarak buldu. Onun açısından bu topraklar çok parlak bir bölgeydi. Bu yüzden oraya Silviana adını verdi. Fakat bir süre sonra kendi adını da başına ekleyerek bu yerleşim alanı ise Pensilvanya adını aldı. Quaker'lara ilaveten İngiltere'den Amerika'ya göç edenler arasında dolandırıcılar ve haydutlar da vardı. Bir İngiliz general Amerika'da bir yerleşim alanının bayındır olması için yeni bir plan tasarlamıştı. Kralın ona verdiği topraklarda kralın onuruna Georgia adını verdi ve borçlarını ödeyemediği için hapsedilen mahkumların serbest bırakılması için fon topladı. General bu insanların zeki ve plan sahibi entrikacı kişiler olduğunu ve cesur ekonomik faaliyetlerinde kötü şans nedeniyle başarısız olduklarını, ayakları Amerika'ya açılırsa azimli insanlar oldukları için Georgia'yı hızla kalkındırıp diğer İngiliz yerleşimlerin önüne geçebileceğini düşünüyordu. General bu yeni topraklarda yeni bir toplum kurabileceğini düşünüyordu. Suçun, cinayetin, alkolün olmadığı bir toplum. General harekete geçmeden önce yazdığı bir kitabı okumaları için serbest bıraktığı mahkumlara verdi. Allah yolunda nasıl yürünür ve brandy içenlere dostane öğütler adlı ahlaki öğütlerle dolu bir kitap. General himayesi altına aldığı tüm mahkumları bir gemiye bindirdi ve Amerika'ya doğru yola çıktı. Fakat Georgia'da dünyanın tüm ahlaki kitaplarının bu insanları alkollü içecekten uzak tutamayacağını anladı. Generalin hapishaneden kurtardığı ekonomi beyinler Georgia'yı diğer yerleşimlerden öne geçiremedi. Georgia komşularından daha yavaş bir hızla ilerledi. Gerçek general, mali tutukluları Amerika'ya götürerek pek bir başarı elde edemedi. Fakat mahkumları ve suçluları yeni kıtaya gönderme fikri İngiliz hükümetinin gündeminden kalkmadı ve bundan sonra suçluları cezalandırma yöntemlerinden biri olan kolonilere sürgün, hapis cezasının yerini aldı. Daha tehlikeli suçlular da kolonilerde ağırlaştırılmış cezalara çarptırıldı. Böylece İngiliz göçebelerini en fazla sayıda göçmen sağlamaya çalışıldı. Bu yöntemlerle İngiliz nüfusu Amerika'da en büyük Avrupalı nüfus haline geldi ve Fransızları ve Hollandalıları korkuttu. Bu göçmenler Amerika'da 13 yerleşim yeri kurdular. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşumunun yolunu açan göçebeler. İngiliz tüccarlar ne pahasına olursa olsun İngiliz erkeklerini yerleşim yerlerine göndermeye çalıştılar. Öyle bir noktaya geldi ki kafelerde, sokaklarda İngiliz gençleri pusu kurdular. Bir kafede bir gencin yanına oturup onunla konuşmaya, şakalaşmaya başladılar. Daha sonra birbiri ardına içki ısmarlamalar ve genç adam bilincini kaybedince onu kolunun altından tutup kafeden çıkarır ve en yakın yoldan kıyıya ulaşıp genci Amerika'ya giden gemilerden birine götürmüşlerdir. Sarhoş genç gemiyi okyanusta kilometrelerce yol kat ettiğinde kendine gelince onlar gencin sarhoş olduğu ve içinde belirli bir maaşa karşı söz konusu tüccara çalışmayı kabul eden anlaşmayı gösteriyorlardı. Bir süre sonra İngiliz hükümeti bu işi yasakladı ama tüccarlar vazgeçmedi. Bazen bir kafede oturma zahmetine bile katlanmadan limanın arka sokaklarından birinde zavallı genci arkadan vurarak baygın halde gemiye sürüklüyorlardı. İngilizler bu işi alma yöntemini aptal geleneği diyorlardı ve bu şekilde bir grup hırsız ve katil Kızılderililerin topraklarına gönderilmiş oldu. Amerika kıtasındaki İngiliz nüfusu her geçen gün artıyordu. Ancak Fransızların elindeki alanlar İngiliz yerleşimlerine göre çok daha büyüktü. Ve tabii ki İngilizler için bir diğer önemli nokta da yerleşim yerlerinin neredeyse tamamının Fransızların kontrolü altında olmasıydı. Fransızlar istedikleri zaman onları dış dünyayla bağlantısını kesebiliyordu. Böyle bir olayı önlemek için İngilizler savaşta ön ayak olma kararı aldı. Bir zamanlar Hindistan'da Fransız horozlarını yenmişlerdi ve şimdi Amerika'da da kazanmak istiyorlardı. Her zamanki gibi İngilizler savaş ilan etmeden işgale başladılar ve başlangıçta Amerika kıyıları açıklarında bir grup Fransız gemisini ele geçirdiler. Bu savaş Amerika'da, Hindistan'da, Akdeniz'de ve Manş Denizi'nde 7 yıl sürdü. Denizdeki ve Hindistan'daki savaş İngilizlerin lehine sonuçlandı. Hatta İspanyolların da bazen Fransızların yardımına gelse de İngilizler yine de kazandı. Amerika'da İngilizler hem Fransız yerleşimlerini ele geçirmek hem de Kuzey Amerika'daki Kanada'yı işgal etmek zorundaydılar. Bunun için 60 bin askerleri vardı. Yani neredeyse Fransız güçlerinin 6 katı. İngilizler Kanada'yı kuşattılar ve et ve buğdayın Kanada'ya girmesine izin vermediler. Fransızlar aşırı açlıktan dolayı atlarının etini yenmek zorunda kaldılar. Fransız horozları aslan kılığına girmiş kurt tarafından her cephede mağlup edildiler ve 1763'te İngiltere ile barış anlaşması imzalamayı kabul ettiler. Artık şimdi geri kalanlar ordusu herkesin önüne geçmiş ve Hindistan ile Amerika'nın kaynaklarından ve zenginliğinden en fazla yararlanabilecek durumdaydı. İngiliz hükümeti sanıkları ve suçluları Amerika'nın kaynaklarının mümkün olduğu kadar yağmalamak amacıyla madenlerde ve tarlalarda çalışmak üzere Amerika'ya sürgün etti. Tabii ki bu kişilerin zamanlarını eğitim görmek ve büyük fabrikalar kurmak gibi işlere harcamalarına izin vermezdi. Göçebeler ürünlerini yalnızca İngiltere'ye, üstelik İngiltere'nin belirlediği fiyattan satmak zorundaydılar ve bunun karşılığında da alışverişlerini yalnızca İngiltere pazarlarından yapmaları gerekiyordu. Yerleşimciler tamamen İngiltere'ye bağımlı tutuluyor ve İngiltere'nin ihtiyacı olan ham maddeyi üretmek ve İngiliz ürünlerini tüketmekten başka iş yapmıyorlardı. Böyle bir durumda göçmenler nihayet İngilizlere karşı birleşerek bağımsızlıklarını kazanmak için İngilizlerle savaşa girdiler. Tabii gizli bir müttefiklerinin olduğu bir savaş, Fransız horozları. Başlarda Fransa İngiltere ile savaş için gizlice para ödüyordu. Fakat daha sonraları savaşmak için Amerika'ya insan gücü bile gönderdi. Fransa, hatta İspanyolların da ayağını bu savaşa açtı. Nihayet Amerikalılar İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandılar ve böylece horozlar ve aslan kılındaki kurtların savaş meydanından kartal gibi bir kül havalandı. O zamandan beri bu külün tozu ulaştığı her yerde savaş ateşi yükseldi. Dünyanın birçok yerinde hala yanmakta olan bir ateş. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Dünya Tarihi Podcast serimizin 6. bölümünü sundum. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerlere isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Gezimize Kermanşah ilinde devam ederken Hezar Mahsule şehri olarak bilinen Pave şehrini ziyaret edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
İran'ın merkezi olan Tahran'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktayım. Irak'la sınırı olan İran'ın en batı eyaleti olan Kermanşah'a geldim. Eskiden buraya Bahteran denirdi. İran'ın en sıcak ve en soğuk şehirlerinin Kermanşah eyaletinde olması ilginç. Özgün şehirlerinden biri olan Pave hakkında duyduğum iltifatlar beni Kermanşah ve Serpol-e-Zehab şehrinden sonra buraya sürükledi. Pave'nin Hezar Masule şehri olduğunu duymuş olmalısınız ve Kuzey İran'daki Masule köyü ve basamaklı evleri hakkında bir şeyler biliyor ve görmüş olmalısınız.
Şimdi Kuzey İran'daki Masule'nin birkaç katı büyüklüğünde bir şehrin yüksek dağlarda bulunduğunu düşünün. En yüksek noktasından eteğine kadar dağı kaplayan ve az rastlanan bir kentsel mimari oluşturan evler. Her evin çatısı kendisinden daha yüksekteki evin avlusudur. Kuzey-i Hecic olarak bilinen İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşinin mezarına ev sahipliği yapan güzel Hecic köyü gibi sadece Pave kenti değil, çevredeki tüm köyler aynı özelliğe sahiptir.
Ayrıca özgün tuzları ve kimyasal bileşimiyle bir su madeni olan güzel Bel Şelalesi bu köyde bulunuyor. Genel olarak bu bir arada yaşama ve doğa ile uzlaşma mümkün olan en iyi şekilde Pave kentsel mimarisinde ve çevresindeki köylerde görülür. Çünkü Pave, Şahun'un yüksek ve güzel dalları üzerine inşa edilmiştir. Burada düz yer az bulunur. Dalların eteğinde, vadide bol ceviz, nar, incir ve diğer meyve bahçeleri, Zagros sıra dağlarına ait olan Şahu'ya göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırmıştır. Bazen yaz ortalarına kadar Şahu'nun doruklarında kar görülür. Pave ve Horaman'ın Hevraman yüksek doruklarının bitki çeşitliliği ve örtüsü gerçekten görülmeye değer. Şahu'nun ilkbaharda özellikle Mayıs ayında rengarenk çiçeklerden oluşan bir hazinesi vardır.
Güzel çiçeklerden biri Şahun'un yükseklerinde ve Pave'nin ateşgah bölgesinde çokça görülen ters laledir. Ateşgah Sasani döneminde Şahun'un yükseklerinde Ahurmazda'ya tapınmanın bir simgesiydi ve şimdi yüzlerce ters lalenin yetiştiği yerdir. Bu güzel ve göz alıcı çiçek bu yeşil doğanın kalbinde öyle bir ağır başlılıkla kendini gösteriyor ki her görenin gözlerini kamaştırıyor.
İran doğası için değerli bir miras olan kırmızımsı turuncu büyük çan çiçekleri olan ters lalenin kalbinde bir efsane var. İnsanlar Gersivez'in kılıcı ile iyi kalpli Siyaveş'in boynunu vurduğunda ters lalenin olaya tanık olduğuna inanıyor. Bu olaydan sonra bu hikayenin hüznü laleyi etkiler. Lale kızarır ve tüm kaderleriyle başı aşağıya doğru eğilir ve Siyaveş'in masumiyeti için ağlar. Ters lalenin gözyaşları aslında ondan akan renksiz bir öz suyu. Bu hikayeden dolayı Pave ve Uramanat'a ters laleye Siyaveş'in gözyaşı çiçeği de denir. İran Kürtleri bu çiçeği kim koparırsa ona ilahi rahmet ve bereket kapılarının kapanacağına inanırlar. Bu nedenle ekmek kesen, ekmekten eden çiçek olarak da adlandırılır.
Tahran Radyosu.
İran tarihinde bu görülmeye değer ve ender çiçeğin izlerini görmek mümkündür. Sasani dönemi sütun başlıklarında ve Tağbostan'da da Sasani kralı kabartmasının yanında ters lalenin deseni görülmekte ve herkesi büyülemektedir. Sözün kısası, ters lanenin başı Siyaveş'in hüznünden aşağıdadır ve bu hüzün Irak'ın İran'a dayattığı savaşa kadar devam eder ve her baharda varlığıyla kutsal sarma dönemi şehitlerinin kanlarıyla süslenmiş pave toprağını bize hatırlatır. Güzelliğiyle bu aşık ve yaslı çiçek, bu aşk ve masumiyet ve yaslılık karışımıdır.
Pave'ye birkaç kilometre uzaklıktaki cazibelerden biri olan Kuri Kale mağarasından da bahsetmemiz gerekir. Bu mağara Asya'daki en büyük su mağarası ve İran'daki en uzun su mağarasıdır. İlk alan çeşitli şekillerde güzel sarkıtlarla çevrili büyük bir göldür. Her biri özel bir şekle sahip olan bu sarkıtlar bu mağaranın her bir bölümüne isim verilmesinin ana sebebidir. Örneğin Hazreti Meryem şeklindeki bir sarkık, bu mağaranın ilk salonunun Meryem salonu olarak da adlandırılmasının nedenidir.
Mağaranın 1000 metre derinliğinde dünyanın en güzel su havuzcuğuna sahip olan bir salon bulunmakta. Bu alanda her birine dokunduğunuzda müzik aletlerinden birine benzer ses çıkaran perde şeklinde sarkıtlar vardır. Bu yüzden bu alanın adı Beethoven salonudur. Biraz ileride parlak ve beyaz kristallerden yapılmış, gelinliğe benzeyen tortul sarkıtlar olan Eros adlı güzel bir salon vardır. 1700 metrelik derinlikte henüz halka hazır olmayan güzel bir şelale var. Bu mağaranın keşfedilmemiş kısımları çoktur ve gelecekte insanların ziyaret etmesi için derinliğinin daha fazla bölünmelerini hazırlayabilirler. Evrenin yaratıcısının sanatını olabildiğince keşfetmek ve tanımak isteyenlerin İran'ın görkemli şehri Pave'yi ziyaret edecekleri günlerin gelmesi dileğiyle. Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, bizleri www.parsudi.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aksa Tufanı'nın boyutu ve mesajları.
Değerli dinleyiciler, Aksa Tufanı operasyonun boyutu ve mesajlarını ele aldığımız sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
7 Ekim, Batı Asya bölgesinin siyasi tarihinde kalacaktır. Bugün de Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, ırkçı Siyonist rejime saldırarak bu çakma rejimin 75 yıllık tarihindeki en ağır yenilgiyi yaşattı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bu yenilgiyi telafi edilemez bir yenilgi olarak adlandırdı. Bu programda Filistin-İsrail Savaşı'nın tarihi, Aksa Tufanı'nın çeşitli boyutları ve son durumu ele almaya çalışacağız.
İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasıyla birlikte uluslararası sistem, Sovyetler Birliği ve Amerika'nın liderliğinde iki kutuplu bir sisteme dönüştü. Yeni sistemde İngiltere, Fransa ve Almanya gibi eski güçler ikinci sınıf güç haline gelirken aslında küresel yönetim Amerika ve Sovyetler Birliği'ne verildi. Hal böyleyken İngiltere, Filistin meselesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme getirdi ve uzun bir takibin ardından 1947'de Filistin'in Taksim kararı onaylandı.
Bu karar uyarınca bundan önce Filistin nüfusunun yaklaşık %30'unu oluşturan Yahudiler, Filistin topraklarının yaklaşık %55'ini ele geçirirken, nüfusun yaklaşık %70'ini oluşturan Filistinler bu oranın %45'inin altına ulaştı. Elbette bu karar 14 Mayıs 1948 tarihine kadar İslam ülkeleri ve Filistin tarafından kabul edilmedi. Son İngiliz kuvvetlerinin çekilmesiyle birlikte Ben Gurion liderliğindeki Siyonist Yahudiler bağımsızlıklarını ilan etti. Böylece ilk Arap-İsrail Savaşı başladı. İngilizlerin Filistin'deki 30 yıllık varlığı, Yahudilerin güç kazanması ve hükümet kurması için gereken siyasi askeri koşulları sağladıktan sonra İngilizlerin ayrılması ardından Siyonist Yahudiler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu durum Filistinlerin tepkisi ve Arap ülkelerinin desteğiyle uzun süreli çatışmaların ardından nihayet Filistin'in %78'inin Siyonistler tarafından işgal edilmesine yol açtı. Filistin'in geri kalan kısımları Batı Şeria ve Gazze Şeridi sırasıyla Ürdün ve Mısır'a ilhak edildi.
8 yıl sonra 1956'da Amerika ve Sovyetler Birliği'nin yönetime hakim olma çabaları ve İngiltere ile Fransa'nın Batı Asya'dan dışlanmasıyla 2. Arap-İsrail Savaşı yani Süveyş Kanalı Savaşı başladı. Ardından bölge Siyonist rejim İngiltere ve Fransa'nın yenilgisine tanık oldu. Süveyş Kanalı milli ilan edildi ve Cemal Abdülnasır Arap dünyasının kahramanı oldu. 1967 yılındaki 6 gün savaşı olarak bilinen 3. savaş Arap ülkeleri için tam bir başarısızlık oldu. Çünkü Siyonist rejim Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi'ni, Suriye'nin Golan Tepelerini ve Mısır'ın Sina Çölü'nü Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle 6 gün boyunca işgal etmeyi başarmış. Böylelikle işgal edilen alanını 3 ila 4 kat artmıştı.
Altı yıl aradan sonra Enver Sadat ve Hafız Esad dönemlerinde Mısır ve Ürdün hükümetleri Yom Kippur 1973 tarihinde beklenmedik bir saldırıyla işgal edilen toprakları geri almaya çalıştılar. Ama bunda başarılı olamadılar. Mısır'ın son savaşta aldığı yenilgi Enver Sadat'ın Amerika'nın arabuluculuğunu seçmesine ve Sina Çölü'nü yeniden ele geçirmek amacıyla Camp David'e gitmesine neden oldu. Son olarak Camp David Anlaşması en önemli Arap ülkesi olan Mısır'ın İsrail rejimi muhaliflerinin grubundan çıkmasına, bu rejimin Sina Çölü'nden çekilmesine yol açarak klasik Arap-İsrail ilişkisine son vermiş oldu.
Arap ülkelerinin klasik orduları Siyonist rejim ordusunu yenilgiye uğratmakta başarısız kalırken, 2000 yılında Lübnan Hizbullah güçleri İsrail ordusunu Güney Lübnan'dan çekilmeye zorlamayı başardı. 2005 yılında Siyonist rejim açısından yeni bir yenilgi daha yaşanmış, 5 yıl süren ikinci intifadanın ardından Siyonist askerler 38 yıl sonra Gazze Şeridi'nden çekilmek zorunda kalmış. Böylelikle Siyonist ordunun ikinci yenilgisi yaşanmıştı. Üçüncü yenilgisi Lübnan'da Hizbullah'a karşı 33 gün süren savaşın ardından 2006'da meydana geldi. Ve ırkçı İsrail ordusunun yenilmezlik efsanesi yıkılmış oldu. Dördüncü ve en büyük yenilgi ise 7 Ekim 2023'te yaşandı ve Hamas direniş güçleri Aksa Tufanı operasyonuyla bu rejimi 75 yılda eşi benzeri görülmemiş bir yenilgiye uğrattılar.
Aksa tufanı operasyonu sahte Siyonist rejimin 75 yıllık tarihindeki en ağır yenilgisidir. Bu yenilgileri şöyle sıralamak mümkün. 1. Askeri ve istihbarat başarısızlığı. Bu harekat askeri açıdan kara, hava, deniz ve siber yoluyla sürpriz ilkesine dayalı asimetrik kombine bir harekat olup ilk kez 1948 yılında işgal altındaki topraklara derinlemesine sızmak, 22 kasabayı ve ondan fazla askeri üssü ele geçirmek, Siyonistlerin teçhizatlarını yok etmek, 200'den fazla insanı esir almak, direniş güçlerinin ve Siyonistlerin istihbaratını ve savaşa hazırlığını göstermektedir.
Filistin İslami Direniş Güçleri 2021 yılındaki Seyful Kudüs operasyonundan sonra 2 yıl boyunca bu operasyonun çeşitli aşamalarını uygulamıştı. Bu operasyon özelliklerine bakılacak olursa bir yandan tepeden tırnağa Amerikan askeri, istihbarat ve silah desteğiyle silahlanmış Siyonist ordusu, diğer tarafta askeri açıdan işgalci rejimle kıyaslanmayacak direniş grubu bulunmaktadır. Hamas'ın zaferine sebep olan şey ise direniş güçlerinin Siyonist gaspçıları vurmak için canlarını bile vermeye hazır olmalarıydı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bu konuda şunları belirtti. Aksa tufanı operasyonu yapmış olduğu en önemli şey çok az sayıda imkan ve tesise sahip küçük bir grubun büyük bir inanç ve kararlılıkla düşmanın yıllarca süren çabalarını nasıl birkaç saat içinde boşa çıkardığını gösterip dünyanın istikbar güçlerini küçük düşürebilmesidir.
2. Siyasi başarısızlık. Bu operasyonun siyasi boyutu uluslararası, bölgesel ve yerel olmak üzere 3 düzeyde ele alınabilir. Birinci nokta, Gazze Savaşı'nın Hamas ile Siyonist rejim arasındaki bir savaş olarak görülmemesi. İslam İnkılabı rehberinin de açıklamalarına istinaden, İslam ile istikbar arasındaki bir çatışma, hak ile batıl cephesi arasında bir mücadele olarak görülmesidir. İkinci nokta, Aksa Tufanı operasyonunun Amerikan gücünün gerilediğinin görüldüğünü ortaya koymasıdır. Amerika, kendisini dünyanın üstün gücü olarak gördüğü bir ortamda, son dönemlerdeki gelişmelerin yönetimine doğrudan girip yönetimi ele geçirmesine rağmen, bu çatışmayı istediği şekilde sonlandırmakta başarılı olamadı.
Tahran Radyosu.
Üçüncü nokta ise Filistin meselesinin dünya kamuoyuna tekrar canlanması. Filistin meselesi dünyada unutulmaya yüz tuttuğu bir sırada yaşandı. Şimdi mazlum Filistin halkına yapılan zulmü kınamak için küresel bir ayaklanmanın oluşmasına şahit olmaktayız. Amerika'da bile son 75 yılda eşi benzeri görmemiş ayaklanmalar yaşandı. Bölgesel düzeydeki temel meselelerden biri de ırkçı rejim ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden kurtulmaktı. Aksa tufanı operasyonu ilişkilerin normalleşmesini geciktirirken, diğer yandan da bölge halkı baş düşmanlarının ve tehdidin çocuk katili Siyonist rejimden başka bir şey olmadığını anlamış oldu. Aksa tufanı operasyonu Siyonist rejimin gücünü iki bileşenine, yani bu rejimin askeri gücü ve istihbarat gücüne ağır bir darbe daha indirdi. Ve Siyonist rejimin üç temel ilkesi olan meşruiyet, güvenlik ve nüfus sarsılmış oldu.
3. Sosyal başarısızlık. Bu birleşik savaşın üçüncü boyutu sosyal boyutudur. Toplumsal boyutta Siyonist suç ve Filistin direnişi olmak üzere iki bileşenden söz edilebilir. Yenilginin ardından ırkçı rejim kaybolan itibarını geri kazanabilmek için direnişten intikam almak bahanesiyle Gazze'deki masum halka soykırım gerçekleştirmiş ve bu konuda hiçbir insanlık dışı eylemden kaçınmamıştır. Irkçı rejimin işlediği bu suçlar, cani ve çocuk katili bu rejimin gerçek yüzünün tüm dünyaya gösterilmesini sağladı. Dünyanın muhtelif ülkelerinde İsrail aleyhindeki ayaklanma ve itirazlar da bu konuya açıklık getiriyor. Öte yandan toplumsal olayların diğer tarafında Siyonist rejimin suçları karşısında direniş ve istikrarlarını yok edemeyen, Filistin davasının her geçen gün daha bir kararlılıkla yanında olan kadın ve erkeklerin imanı ve sarsılmaz inancı var.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bu konuda şunları kaydetti. Gazze meselesi bir yandan zulmün meselesidir. Diğer yandan da bir otorite meselesidir. Evet, Gazze halkı gerçekten zulme maruz kalıyor. Fakat bu zulmün yanında iki önemli nokta vardır. Birinci nokta, bu insanların sabrıdır, güvenidir. Bu insanlar gerçekten de sabırlıydılar. Seyyid Hasan Nasrullah'ın da dediği gibi Gazze halkı dünyada eşi benzeri görmeyen efsanevi bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
Değerli dinleyiciler, Aksa Tufanı'nın Boyutu ve Mesajları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Bağışlayın beni. Kenarlarında renkli çiçekler olan mektup kağıtlarına yazmak isterdim. Kelebek kanatları boyamayı, kuşların ötüşünü dinlemeyi, hatta uçurtma uçurmayı ben de öğrenebilirdim. Mektubumun kenarlarına renkli çiçekler çizemedim. Kelebek kanatlarını boyamayı, kuşların ötüşünü dinlemeyi, uçurtma uçurmayı beceremedim. Bağışlayın beni. Resim çizmeyi, çiçek boyamayı, kelebek kanatlarını okşamayı sevmediğimden değil. Ben top ateşlerinin bomba gürültüleri arasında doğdum. Yaşım 13. Ninniler yerine makinelerin takırtılarıyla büyüdüm. Renklerden ilk önce kan kırmızısını tanıdım. Çiçeklerden önce ölülerin arasında dolandım. Kelebeklerle hiç saklambaç oynayamadım. 3 yaşımdayken en büyük abimi, 8'indeyken ortancayı kaybettim. Babamı ellerini bağlayarak öldürdüklerinde 9'undaydım. Gömdüğümüzde 10'umda. Ablam 15'inde terk etti evi. 15'inde kızlar okula gider. 17'sinde dantel örter, çeyiz sandığı düzer. Bizim burada 15'inde kızlar savaşa gider. Seçme hakkı tanımaz İsrail zorbası. Ya evinde oturup ölümü bekleyeceksin, ha bugün, ha yarın diye diye yaşarken öleceksin ya da. Ölümlerin ateşinden sesleniyorum size. Duyuyor musunuz? Filistin'im ben, anlıyor musunuz? Ama yine de yaşıyorum işte. Çünkü kanlı topraklarda büyürken yaşamayı, çiçek boyamayı değilse de mezar taşlarında çiçek büyütmeyi, kelebek kovalamayı değil ama tüfek tutmayı öğrendik. Bu kadar nefret, bu kadar acı arasında yaşamayı, karanlıklar arasından güneşe bakmayı öğrendik. Onun için kocaman ve karadır gözlerimiz, onun için hala sımsıcaktır. Düşmana taş atarken nasırlaşan minik ellerimiz. Sokak aralarında mermi kovanlarından oyuncak yaptık. Patlamamış el bombaları topladık. Mayınların üstünde seksek oynadık. Evimizi yıktılar dün. Mahallemizi yaktılar. Mermi kovanlarıyla misket oynarken üzerimize bombalar attılar. Üç arkadaşım can verdi. Üç küçük çocuk. Bağışlayın beni. Kurtaramadım. Sakmıştım omzumdan aşağı. Kanlı kolum uzatamadım. Elim düştü yere. Kolum çaresiz. Kanlarımız karıştı birbirine. İşte orada kan kardeş olduk biz. Gözlerim karardı önce, başım döndü. Ama uyumak istemiyorum. Uyursam arkadaşlarım bu dünyadan göçer diye korkuyorum. Bağışlayın beni. Tutamadım kendimi. Yapıştıramadım alnıma açık dursunlar diye göz bebeklerimi. Yaşım 13. Burada çocuklar çocuk olmaz. Bebekler bile yaşamak için beşikten siper yapar. Çünkü İsrail denilen zorbanın Amerikan bombaları beşikleri bile mezar yapar. Ölümlerin içinden büyüyorum minicik yüreğimle ateşlerin arasından öfkeyle geliyorum. Dudaklarımdan dökülen özgürlük türkülerini duyuyor musunuz? Filistin'im ben, anlıyor musunuz?
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin bu şeride yönelik saldırılarında cuma sabahından bu yana 178 kişinin şehit olduğunu, 589 kişinin de yaralandığını duyurdu. Siyonist rejimin dün Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda Anadolu Haber Ajansı muhabiri Muntasir El-Savaf şehit oldu. Hükümetin Gazze'deki Enformasyon Ofisi, Siyonist rejimin saldırıları sonucu Gazze şeridinde 10.150 çocuk ve kadının şehit edildiğini duyurdu. Gazze halkına desteğini sürdüren Lübnan Hizbullah Hareketi bir kez daha İsrail askeri mevzilerine saldırdı ve bu sırada iki karargah hedef alındı. Siyonist rejimin Amerika'nın sağladığı bombaları Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebelye kampına düzenlediği saldırıda kullandı ve 100 kişiyi öldürdü. Erdoğan, Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur açıklamasında bulundu. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Hucetül İslam Muhammed Cevat Ali Hacı Ekberi, Filistin halkı, yanındaki koordineli direnişin Filistin halk yanındaki koordineli varlığına övgü yaptı. İran ve Umman Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeleri aldılar. Nasır Kenani, 3 Avrupa ülkesinin Fettah 2 füzesine ilişkin açıklamalarının hukuki dayanağı olmadığını belirtti. Hazara kıyısı olan ülkelerin Dışişleri Bakanları Moskova'da bir toplantı düzenleyecek. İran'ın savunma gücü bölgede ve uluslararası alanda herkes için ispatlanmıştır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
Yeah. এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের 1-4 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তরজমা।